Ayrım 35. Sayfa 475. 3. 30 Aralık 2007. 23:27. Yargı gecesine 25 saat 33 dakika kala. Winter, kör adamın yanında kendini ne kadar rahat hissettiğine şaşırdı. Sanki onu tüm yaşam boyunca tanıyormuş gibiydi. Asansör yavaşlayarak durdu. Kapılar kayarak açıldı. Kabinden ilk çıkan, nereye gideceğini tam olarak bilircesine mavi halı kaplı koridorda ilerlemeye başlayan Sasha oldu. Adam tasmasını asılarak ona ayak uydurur gibi görünüyordu ilk bakışta. Oysa köpek her ne kadar önde olsa da tasmanın kayışına uyguladığı hafif asılmalara bakılınca yönlendirmeyi yapanın sahibi olduğu anlaşılıyordu. 1408 numaralı odanın önünde durdular. Çalmaya gerek kalmadan kapıyı kızıl saçları dağınık, uzun boylu bir adam açtı. Geçirmekte olduğu bir sinir krizinin ortasında yakalanmış gibiydi. Siz Laszlo musunuz? Diye sordu. Evet dedi Laszlo. Sesi tehlikeli bir hayvanla konuşuyormuş gibi hafif ve ölçülüydü. Solumdaki sevimli bayanın adı Winter Z ve bu da Sasha. Eğilip köpeğin kulaklarının arkasını kaşıdı. Sen Elia mısın diye sordu Winter zihninde birden beliriveren isme şaşırarak. Evet dedi Elia. Daha önce karşılaştık mı? Winter bir yanıt bulmak için kendini zorladı. Karşılaşmamış olduklarından emin olmasına rağmen adamda ona tanıdık gelen bir şeyler vardı. Ben bilmiyorum. Elia gözlerini karşısındaki kör adamla ceylan gözlü kadından alamıyordu. Kadınla tanıştırılmasına gerek yoktu. Adı beyninde çakmıştı. Sanki başka bir yaşamdan tanıyordu onu. Laszlo ile Winter odaya girerken Darian'da deri ceketini giydi. Ben üzerime düşeni yaptım Laszlo. Bundan sonrası sana kalıyor. Darian bekle. Darian duralayıp Laszlo'yu çabucak öptü. Üzgünüm, kalamam. Elia'la Winter'a hiç bakmadan çıktı. Kapıyı arkasından yavaşça çekerek gitti. Laszlo başını bunu bekliyormuş gibi salladı ve Winter'a döndü. Beni oturabileceğim bir yere götürür müsün lütfen? Elbette. Laszlo'nun koluna girdi ve onu bir koltuğa götürdü. Kendi de kanepeye oturdu. Onların karşısına bir sandalye çeken Elia ise birden dejavu hissiyle irkilmişti. Hayır, dejavu değil. Bu bir anı. Laszlo hafifçe öksürdü. Sizlere gerçeği söylemenin zamanı geldi. Laszlo öyküsünü anlatmayı bitirdiğinde Winter bir şeyler söylemek istedi ama sözcükleri bulamadı. Her şey yerine oturmuştu. Dokunmadan, hiçbir erkekle iletişim sağlayamaması, müzik dünyasındaki popülerliği, takipçilerinin ona yönelik saplantıları. Winter ona teşekkür etmesi mi, sövmesi mi gerektiğini düşünerek Laszlo'ya döndü. Tüm bunlar karşısında ne demem gerek diye sordu. Hiçbir şey söylemen gerekmiyor dedi Laszlo sakin ve ifadesiz bir ses tonuyla. Ah elbette. Zihnimi okuduğuna göre konuşmaya ne gerek var ki? Düşüncelerini okuyamam. Tek yapabildiğim... Dur, duymak istemiyorum. Sadece biraz düşünmem gerek. Laszlo alçak bir sesle yanıtladı. Anlıyorum. Nasıl anlayabilirsin ki diye patladı Winter. Sana hiç... Dudakları tiksintiyle gerildi. Sana hiç tasma taktılar mı? Hayır. Winter başını salladı. Kolyelerin üzerinde neden Hristiyan haçı vardı? Sizlere şartlandırmak için güçlü, kimsenin yadırgamayacağı bir imge gerekiyordu. Ve haç da öyledir. Ama kolye umduğun şekilde çalışmadı değil mi diye sordu Winter. Onu hiç çıkartmadığım halde çalarken insanlar benim projeksiyonlarımı hissetti öyle değil mi? Evet dedi Laszlo başını sallayarak. Cep telefonları, kablosuz internet, GPS ve bunlar gibi sistemlerin çoğalmasıyla 17 yıl önce olmayan radyo frekanslarında yayın yapan milyonlarca aygıt var artık. Tüm bu sinyallerin birleşimi bir şekilde insanların düşünceleri algılama yeteneklerini güçlendirmiş olmalı. Yani sadece bilinçaltı düzeyinde de olsa gerçek duyguları birbirlerine açık hale geldikçe insanlık gittikçe kutuplaşma eğilimi gösterdi. Bunun kanıtlarını dünyanın her tarafında görüyoruz. Soykırım ve etnik temizlik kavramlarını işaret eden şiddet belki 10 misli çoğaldı. Kendi ülkemizde bile bundan önce hiç olmadığı şekilde birbirimizin boğazına sarılıyoruz. Laszlo devam etmeden önce başını öne eğdi. Bu değişimi yıllardır hissediyorum. Ama sizi yeniden bulana kadar bunun kolyelerinizin yarattığı elektromanyetik kalkanları zayıflatacağını düşünmemiştim. Kendi becerileriniz zaman içinde kalkanlarla olan mücadelenizle birleşerek güçlenince kolyelerin etkinliğini azaltmış olmalı. Çektiğiniz sıkıntılara neden olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Sersemleyen Winter dudağını ısırdı. Hafızalarımızı neden sildiniz? Aslında o Dietrich'in fikriydi. Ama ben de zihinlerinizi olanlardan uzağa odaklamak için yeteneklerimi kullanarak ona yardım ettim. Lazlo durdu. Nedenine gelince, organizasyonun sizi tekrar bulmasından korkuyordum. Güç yaymaya devam ettikçe sizi aramaları için benim gibi birini bulabilirlerdi. Sizi saklamanın tek yolu izleri tam olarak silmekti. Kendinizin bile bulamayacağı şekilde. Sadece üçünüz mü biliyordunuz? Lazlo başını önüne eğdi. Bir de ebeveynleriniz. Annem, dedi Winter nefesi kesilerek. Bunca zaman boyunca biliyordu. O nedenle ben çalarken hep o kadar gergin oluyordu. Birinin beni teşhis edeceğinden korkuyordu. Ve kolyemin çalındığını öğrenince, yere yığılmadan önce annesinin yüzünde beliren dehşet dolu ifadeyi anımsayan Winter, dudaklarına kadar yükselen hıçkırığı tuttu. Annesini o öldürmüştü. Korkusunu kalbe dayanamayıp durana kadar ona göndermiş olmalıydı. Ölümü onun hatasıydı. Derin bir sessizlik oldu. Sonunda Winter başını kaldırıp, ''Şimdi ne yapmamız gerekiyor?'' diye sordu. Bir şeyler söyleyeceğini ümit ederek Elia'ya baktı ama kendi dünyasına gömülmüş olan çocukluk arkadaşı gözlerini yerden ayırmadı. ''Şimdi size yeteneğinizi nasıl kullanacağınızı öğreteceğim.'' dedi Lazlo. ''Valentinus'un neler planladığını bilmiyorum ama onu durdurmak görevim ve bunu da ancak sizin yardımınızla yapabilirim. Yardım ederseniz elbette.'' Winter derin bir soluk aldı. Tüm erişkin yaşamı boyunca bilincinin bir köşesinde eksik bir şeyler olduğu düşüncesini taşımıştı. Lazlo'ya baktı. İstediği son şey, artık bildiği ve iki kişiyi öldüren, en az 20'sini yaralayan o yeteneği kullanmaktı. Ama kendinden kaçamazdı. Artık kaçmayacaktı. ''Tamam'' dedi yanağından süzülen bir damlayı gözyaşını silerek. ''Size yardım edeceğim. Eğer yapabilirsem.'' Sonra gözleri kısıldı. ''Bunun benim kendi kararım olduğunu nasıl bileceğim? Yani sizin etkiniz?'' ''Bilmeyeceksin'' dedi Lazlo. ''Henüz o kadar iyi değilsiniz. Ama işimiz bitince o soruyu bir daha asla sormak zorunda kalmayacaksın.'' Winter birden devasa bir çanın çalması gibi tok, gök gürültüsü andıran bir ses duydu, hissetti. Yarım saniye sonra da Elia sandalyesinden fırlayıp Lazlo'nun boğazına sarıldı. Sasha homurdandı. Ama Elia kendisini duvara çarparken Lazlo köpeği sakinleştirdi. ''Bana kolyemi geri ver.'' ''Onu ben almadım.'' ''Kim aldı öyleyse?'' ''Bilmiyorum.'' dedi Lazlo inanılmayacak kadar sakin bir sesle. ''Ya organizasyon sonunda kimliklerinizi anladı?'' Duraladı. ''Ya da Valentinus.'' Elia gözünün önünden bir makaradan boşalır gibi geçen parlak renkli duygulara daldı. Winter'dan merak, şaşkınlık ve korku. Lazlo'dan hüzün ve kararlılık. Kendinde ise şaşkınlık ve öfke. ''Sadece normal biri olmak istiyorum.'' dedi sonunda Lazlo'yu bırakarak. Kararsızlık içinde geri çekildi ve derin bir soluk aldı. Sonra silahlı iki adam kapıyı kırıp içeri daldı ve Elia'nın yaşamındaki en korkunç gece daha da kötüleşti. 4. 30 Aralık 2007 23.59 Yargı gecesine 24 saat 1 dakika kala. Lazlo hatasını hemen fark etti. Gelebilecek katilleri saldırıya geçmeden hissedebileceğini düşünmüştü ama onları gönderecek kişi ya da kişilerin önlem alabileceğini atlamıştı. Adamların pisişik duvarlarını hissettiği anda onları durdurmanın olanaksız olduğunu kavradı. En azından empatik olarak mümkün değildi bu. Sasha'ya acımasız bir saldırganlık gönderdi ve ilk silah patlarken Winter'ın üstüne atlayıp onu yere yıktı. Ve ciğerine giren mermi onu anında nefessiz bıraktı. Göğsünden kan fışkırırken ölümün sonunda onu yakaladığını anladı. Bir yığın birbiriyle bağlantısız düşünce zihninden kopuk kopuk aktı. Onları kim gönderdi? Darya'nı hayatıma yeniden sokmuş olmayı isterdim. Elia'la Winter'ı yine yüzüstü bıraktım. Charlie, çok üzgünüm. Keşke Sasha'nın kulaklarının arkasını son bir kez kaşıyabilseydim. Sonra ikinci mermi kafatasını deldi. Lazlo beyni dağılırken kafa deresindeki keskin acıdan başka bir şey hissetmedi. Tüm duyuların merkezi olan beynin acı hissetmeyen tek organ olması ona hep garip gelmişti. Ama şimdi o gerçeğe şükrediyordu. Yaşamında zaten çok fazla ızdırap çekmişti. O son anında gereğinden fazla acı olmamasını minnetle karşıladı. Elia'nın gözleri iki adam, biri sarışın iri yarı ve uzun boylu, diğeri keçi sakallı ve kel kafalı, ateş ederek kapıdan içeri daldığı anda açıldı. Beynindeki bir şey onu bir saniye önce tehlikeye karşı uyarmış olduğundan düşünmek için vakit kaybetmedi. Onun yerine kaslarının kendiliğinden gösterdiği tepkiye uyarak komodinin üzerindeki boş bira şişesini kapıp kel kafalıya doğru fırlattı. Şişe adamın iki gözünün ortasına isabet etti. Bir an için olduğu yerde sallanan adam baygın halde yere yığıldı. Elia öteki katile saldırmak için sehpanın üzerinden atladı. Ama Sasha çoktan odanın öbür köşesinden koşarak gelmiş, göğsüne yüklenerek onu yere indirmişti bile. Köpek dişlerini yanağına batırınca adam bir çığlık atarak onun kafasına vurmaya başladı. Ama Sasha çok güçlüydü. Elia onun mor öfkesinin sıcaklığını hissedebiliyordu. Kafasını yana eğen köpek dişleriyle boğazını parçalayınca adamın sesi birden kesildi. ''Sasha hayır!'' Elia fırlayıp onu tasmasından yakaladı ve adamın boğazından çekti. Aynı anda adam da son kez silahını ateşledi. Mermi Sasha'nın başına isabet etti. Hayvan sanki tekme yemiş gibi havaya sıçradı, döndü ve yığıldı. Yerdeki adamın boğazından bir hırıltı çıktı. Soluk borusundan köpüklü kan geldi. Tüm bedeni kasıldı. Sonra gevşedi ve gözleri donuklaştı. Ölmüştü. Üstündeki gevşek bedenin ağırlığından sıyrılan Winter, ''Aman tanrım!'' diye inledi. Hemen Lazlo'nun yüzüne doğru eğildi. Başının etrafında bir kan gölü oluşmuştu. Siyah gözlükleri bir kenara savrulmuş, görmeyen gözleri ortaya çıkmıştı. Şekilsiz ve sarımtırak göz bebekleri cansızdı. Winter ağlayarak uzandı. Gözlükleri yerden aldı ve yavaşça onun yüzüne yerleştirdi. Yüzünü Elia'nın göğsüne gömen Winter'ın sessiz gözyaşlarına şimdi hıçkırıklar eşlik ediyordu. Elia, kızın dokunuşuyla birlikte derin bir hüzünle irkilmiş ve içine büzülmüştü. Göğsüne bir ağrı saplandı. Tüm gücü çekildi. Kendini geri çekmekten bile acizdi. Duyduğu bu felç edici üzüntünün nedenini anlamaya çalışırken yanaklarından aşağı sıcak yaşlar süzüldü. Kız kardeşinin cenazesinde bile tek damla gözyaşı dökmemişti. Ama orada daha sadece birkaç saat ya da 10 yıl önce tanımış olduğu garip bir adam için ağlıyordu. Zihnini sarsan yoğun üzüntü dalgalarıyla boğuşurken gerçeği anladı. Duyduğu kendi üzüntüsü değil, Winter'ınkiydi. Kollarını bir zamanlar sevmiş olduğu kadına sardı ve onu teselli etti. Winter kimin için ağladığını bilmiyordu. Onu kurtarmak için ölen Lazlo için mi, onun yüzünden ölen Michael için mi? Sonunda korkunç gücüne yenik düşene kadar sırrıyla yaşamış olan annesi için mi? Organizasyonun laboratuvarında hapsedilmiş çocukluğu için mi? Yoksa olup çıktığı garip yetenekler ve saklı anılarla lanetlenmiş kadın için mi? Titreyen bacaklarla yavaşça Elia'dan uzaklaştı. Yerde yatan ölü katile bakınca bayılacak gibi oldu. Bakışlarını kaçırmayı reddederek dilini ısırdı. Adamın parçalanmış boğazından sarkan kanlı et parçalarına odaklanıp kendini güçlü olmaya zorladı. Sonra da baygın yatmakta olan kel kafalıya döndü. Alnının ortasındaki kıpkırmızı, yumruk büyüklüğünde bir şiş belirmişti ama onun dışında görünür bir hasar yoktu. ''Şimdi ne olacak?'' diye sordu hala titreyerek. ''Polis mi çağırsak?'' ''Hayır'' dedi Elia sakin bir sesle. ''Onu bağlamalıyız. Bazı cevaplar almamız lazım.'' ''İp olarak kullanabileceğimiz bir şeyler ara'' dedi Winter. ''Ben de üzerini yoklayayım.'' Elia başını sallayarak yatak odasına gitti. Winter yerde baygın yatan adamın yanına eğildi ve görmüş olduğu tüm korku filmleri zihninden birer birer geçti. Kendinden, görünürde geçmiş halde yatan katilin fazla yakınına sokulan narin genç kız. O kadınların neden kaçmadıklarını hep merak etmişti. Ama şimdi biliyordu. Kaçmak bazen seçenekler arasında yer almıyordu. Derin bir soluk aldı ve bir silah arayarak ellerini adamın vücudunda dolaştırdı. Onu yüzüstü çevirdi. Omuzlarını, sırtını ve belini yokladı. Bir şey bulamayınca rahatlaması mı yoksa korkması mı gerektiğine karar veremedi. Sonra bir el omzuna dokununca bir çığlık attı. ''Sakin ol'' dedi Elia. Sonra gözü yerdeki adamın boynuna ilişti. ''Kolyem.'' Eğilip kanlı gümüş zinciri çekip aldı. Elia o şeye dokunduğu anda zihni Winter'ın pisişik ses sahnesinden silinmişti. Winter kolyeye baktı. Lazlo geldiklerini bu yüzden anlamadı. Gümüş zinciri boynuna geçiren Elia rahatlayarak derin bir nefes aldı. Sonra masa lambasının kordonunu uzattı. Adamın ellerini bağlamak yarım dakikalarını aldı. Ayakları içinde banyodaki bornozun kuşağını kullandılar. Sonra Winter yatak odasına gidip çarşafları topladı. Salona dönünce çarşaflardan birini yavaşça Lazlo'nun bedenine, birini onu öldüren adamın, sonuncusunu da Sasha'nın üstüne örttü. Çarşaflarda hemen kızıl lekeler oluştu. Winter'ın gözleri o parlak kırmızılıklara takıldı. Başka koşullar altında güzel denilebilecek bir kompozisyondu. Ama çarşaflar kanı emmeye devam ettikçe lekeler birleşti. Az sonra neyi örttükleri hakkında hiçbir kuşku kalmamıştı. Yine de altlarındaki gerçekliğe bakmaktan daha iyiydi. Hatta her şey o gerçekten daha iyiydi. 6. ara 23 Mayıs 2007 21-24 Yargı gecesine 222 gün kala. Ya size sorgulamamanız istenen dayatmalar yalnızca daha büyük gerçeği görmenizi engelleyecek bir yalanlar ağıysa? Valentinus ellerini çenesinin altında kavuşturarak arkasına yaslandı. Ya size eski ahitte anlatılan Tanrı'nın her şeye gücü yeten bir varlık olmadığını söylersem ve mükemmel olmadığını, hatta Tanrı bile olmadığını söylersem? Kimse konuşmadı. Sonunda genç ve güzel bir sarışın kız sordu. Kanıtınız var mı? Kanıt mı? Valentinus'un sesi bir anda öfkeden titremeye başlamıştı. Herkesin öyküsünden yeteri kadar kanıt çıkartamadın mı? Kendi öykünde kanıt bulamıyor musun? Gazeteyi okuyup televizyonda haberleri seyrettiğinde ne görüyorsun? Valentinus kendi öfkesinden saklanmak ister gibi sesini alçaltarak devam etti. Size benim ne gördüğümü söyleyeyim. Savaş görüyorum. Hastalık görüyorum. Acı çeken insanlar görüyorum. Sözde adalet adına yapılan zulmü görüyorum. Kötülüğü görüyorum. Kendinden zevk alan, kendi dehşeti içinde yüceltilen kötülüğü. Nefrete sarılmış, dinle örtülmüş kötülüğü. Sevgi kılığına girmiş ama aslında yargılayan ve öfke dolu kötülüğü. Başını tiksintiyle salladı. Sonra sanki nerede olduğunu yeni anımsamış gibi bakışlarını kaldırdı. Buruşmuş yüzü bir hiddet ve hüzün maskesi gibiydi. Benim gördüklerim bunlar ve buna rağmen Tanrı'nın iyi ve merhametli olduğuna inanmam gerekiyor. Ve onun çocukları olan bizleri kolladığını sorgulamamam gerekiyor. Ama sonra dünyaya bakıyorum ve kendime bunların nasıl doğru olabileceğini soruyorum. O gerçekten iyi olsa bizim bu kadar acı çekmemize izin verir miydi? Verir miydi? Valentinus'un sesi birden acı bir nefretle doldu. Dönüp gözlerini Susan'a dikti. İzin verir miydi? Valentinus'un öfkesi karşısında hazırlıksız yakalanan Susan soluğunu tuttu. Ben... Bilmiyorum dedi kekeleyerek. Bilmiyor olabilirsin ama ne düşünüyorsun? Valentinus yanıt vermesini, tüm grup adına konuşmasını istiyordu. Susan ise onun ne aradığını bilmiyordu. Kötülük olmadan iyilik de olmaz. Bana basma kalıp kilise mektebi lafları etme diye bağırdı Valentinus. Toplumumuzu dolduran yalanları yineleme. Kendi içine, gerçek benliğine bak ve bana gerçekten ne düşündüğünü söyle. Susan, dünyanın daha birkaç dakika önce onu sarmalayan sevecen, cana yakın havadan o kadar hızlı çıkmasına şaşırarak yerinde büzüldü. Her şeyin bir nedeni vardır diyerek bir denemede bulunmak istedi ama televizyon dizilerinden alıntı bu klişe laf kendisini bile tatmin etmedi. Valentinus yumruğunu avucuna o kadar şiddetli bir şekilde vurdu ki Susan olduğu yerde zıpladı. Her şeyin bir nedeni vardır ha? Yanıtın bu mu? Susan'ın karşısında oturan yaşlı zenciyi işaret etti. Yani sen gerçekten de Leo'nun iyi bir nedenden ötürü mü öldüresiye dövüldüğünü düşünüyorsun? Parmağını çilek tenli sarışına yöneltti. Ya da Megan'ın kızının iyi bir nedenden ötürü öldüğünü mü? Duraladı. Gözleri birer lazer ışını gibiydi. Ya da senin iyi bir nedenden ötürü tecavüze uğradığını mı? Öyle mi düşünüyorsun? Böyle mi? Yüz ifadesi birden öfkeden sevecenliğe dönüştü. Susan'ın eline uzandı. Sana olanları hak ettin mi? Gerçekten öyle düşünüyorsan bunu söylemeni istiyorum. Susan birden 17 yaşına döndü. Nene'nin Volvo'sunun arka koltuğunda. Oğlan zorla içine girip onu parçalarken altında sıkışmış halde. Derin bir nefes aldı ve başını salladı. Hayır dedi ancak duyulur bir sesle. Hak etmemiştim. Valentinus zenci adama döndü. Ya sen Leon? Sen o vahşeti hak etmiş miydin? Hayır dedi kısaca Leon dizlerinin üstündeki yumruklarına bakarak. Ya sen Megan diye sordu Valentinus çilek tenli sarışına doğru yürüyerek. Senin kızın iyi bir nedenden ötürü mü öldü? Hayır, daha 2 yaşındaydı. Hiç kötü bir şey yapmadı. Yapmadı. Sözcükler kadının boğazında düğümlendi. Ölmeyi hak etmemişti. Öyleyse Tanrı'ya ne oldu dedi Valentinus. Tanrı'ya ne mi oldu diye bağırdı Megan. O asla kızımın yanında olmadı. Bunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorsun? Bilmiyorum tamam mı diye haykırdı Megan boğuk bir sesle ve gözyaşları içinde. Düşündüm ki ben yanlış bir şey yapmış olmalıyım. Eğer her şeyin bir nedeni varsa Julie'nin de ölümünün bir nedeni olmalı. Çünkü ben bir şekilde kötüydüm. Ve hala böyle mi düşünüyorsun? Hayır dedi Megan meydan okuyarak. Öyle düşünmüyorum. O zaman tekrar soruyorum. Sence Tanrı kızının ölmesine neden izin verdi? Çünkü, dedi Megan yavaşça, kendi sözcüklerini duymak için kulak kabartır gibiydi. Çünkü Tanrı gerçek değil. Ya da eğer gerçekse, o zaman iyi ve merhametli değil. Acımasız ve karanlık ve hata... Valentinus, yüzünde hüzünlü bir gülümsemeyle ayağa kalktı. Doğru. Tanrı gerçekten de acımasız. Tanrı gerçekten de hatalı. Ama nasıl? Kadın irkilmişti. O Tanrı, o hata yapmaz. Biraz önce yaptığını söyledin diye karşılık verdi Valentinus. Kendi sözlerine inanmıyor musun? Hayır, yani evet inanıyorum ama bunun nasıl olabileceğini anlayamıyorum. Çünkü hala sana öğretilenlerin oluşturduğu duvarlar arasında tutsaksın. Valentinus şimdi onların önünde bir kaplan gibi dolaşıyordu. Siz, hepiniz, yapın o sıçramayı. Size söylenenleri unutun ve yanıtı kendi içinizde arayın. Basma kalıp yanıtı değil, klişe yanıtı değil, gerçek yanıtı. Herkes gözleri Valentinus'un üzerine dikilmiş, kendilerine yolu göstermesini bekler, buna ihtiyaç duyar halde nefesini tuttu. Bana bakmayın dedi Valentinus, kendinize bakın. Susan odaklanmaya çalıştı, başı dönüyordu, gözlerini yumdu. Ve sonra kapalı göz kapaklarının ardında parıldayan altın sarısı ışığın içinden yaşamının o korkunç geceden sonra izlediği yola baktı. Hiçbir zaman bir azizi olmamıştı ama tecavüzden sonra değişmişti. Soğuk biri olmuştu. Hep kendini öne koyan biri. Asla birine gerçekten güven duymayan, sevdiklerini inciten, istediğini elde etmek için cinselliğini kör bir bıçak gibi kullanan biri. Ve her zaman o tecavüze bir neden yakıştırmaya çalışmış, yaşadığı olayın onu daha güçlü kıldığını kendi kendine telkin etmişti. Ve bulduğu o yeni gücün onu başarılı olmaya ittiğini. Ama yine de bu asla yeterli olmamıştı. Elde ettikleri Danny'nin ondan aldığı şeyin yerini asla dolduramamıştı. Tek bir gece onu yıkmıştı. Her şeyi berbat etmişti. Onu tek başına bırakmıştı. Tek başına yapmıştı. Başına gelenlerin iyi bir nedeni yoktu. Eğer Tanrı bunların olmasına izin verdiyse, sonunda gerçeğin bilincine vararak, eğer Tanrı mükemmel değilse, dedi yüksek sesle, o zaman öyleyse Tanrı, Tanrı değildir. Dolaşmayı kesen Valentinus bakışlarını ona dikti. Ama Susan duraksadı. Eğer Tanrı Tanrı değilse o zaman nedir? Bir hata dedi Valentinus, elini sanki bir sineği kovarmış gibi kayıtsızca sallayarak. Bir türev. Neyin türevi? Gerçek Tanrı'nın.